الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Müslüman hanımefendiler, geçen ders okuduğumuz ayet-i kerimeyi tamamlayamadan vaktimiz bitmişti. Bugün yine aynı ayet-i kerimeyi, ayet-i ilahiyeyi değişik açılardan, zamanımızın meselelerini de bağlantılı bir şekilde devam edip inşallah ayet-i kerimeyi tamamlamaya çalışalım. Ya eyyühennas, burayı anlatmıştık. Ey bütün insanlar, bütün insanlar hitabına, kadınlar da dahil tabii, erkekler de dahil, akıl ve baliğ olan, yani aklı başında büluğa ermiş, erginlik çağına girmiş bulunan bütün insanlar Allah'ın yeryüzünde muhatabıdır. Allah-u Teala yeryüzünde sadece insanları muhatap kabul etmiştir. Sadece insanları mükellef tutmuştur. Sadece emanetleri insanlara teklif etmiştir. Hayvanlara vesair mahluklara Cenab-ı Hak herhangi bir emanet vermemiştir, muhatap kabul etmemiştir ve dünyada hedef insandır, gaye insandır, mükellef olan insandır, muhatap olan insandır. Yeryüzünün bütün varlıkları, mahlukları, ziynetleri, nimetleri, kıymetleri hepsi insana göre halku icat edilmiştir. Yeryüzünün asıl merkez varlığı, merkez mahluku insandır. Eğer insan olmasaydı Cenab-ı Hak başka varlıkları ve mahlukları da yaratmayacaktı. Yeryüzünde öyle bir nizam, öyle bir ahenk, öyle bir hesap var ki Cenab-ı Hak tamamen dünyamızı, dünyadaki nimetleri, kıymetleri, gıdaları, güneşi, ayı, yıldızları, havayı, suyu tamamen insanlara, insanların ihtiyacına, insanların zaruretine, lüzumuna göre tanzim etmiştir. Buraya biraz temas edeyim, ondan sonra ayetin öbür bölümüne geçeyim. Bildiğiniz gibi yeryüzünde canlı mahlukatın içinde en kıymetlisi, en şereflisi, en değerlisi, en keremlisi, en önemlisi insan olduğuna göre insanı ayakta tutan nimetler vardır. Mesela yeryüzünde bir insanın ayakta kalması için, hayatta kalması için, hayatını devam ettirebilmesi için en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorulsa, mutlaka cevabınız havadır olmalı. Hava. Havadan daha önemli, havadan daha zaruri bir madde, havadan daha önde ve ileride hiçbir şey yoktur. Zira insan eğer 3 dakika havasız kalsa, ağzını burnunu kapattığınız zaman bir insanın, ancak o insanın hayatta kalma şansı veya müddeti 3 dakikayı geçmiyor. Demek ki havasız, yeryüzünde hava olmadan insanların yaşama şansı yok. Çok çok yaşasa 3 dakika kadar yaşayabiliyor. İşte bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak gerek sair mahluklar ve gerekse yeryüzündeki insanlar havaya son derece muhtaç oldukları için, çok muhtaç oldukları için, hava çok lazım olduğu için, çok zaruri olduğu için, dikkat ederseniz Cenab-ı Hak havayı her şeyden fazla yaratmıştır. Her şeyden daha çok hava mevcuttur. Tabiatta, yeryüzünde havasız bir yer yoktur. Her tarafta hava, lüzumuna binaen, önemine binaen, zaruretine binaen Cenab-ı Hak havayı son derece çok yaratmış, mebzul yaratmış, fazla yaratmıştır. Öyle ki havayı insanlar aramaya dahi lüzum hissetmiyorlar. Her insanın, her canlı mahlukun burnunun dibinde havayı rahatça, külfetsizce, zahmetsizce, ücret ödemeden, para ödemeden, aramaya gitmeden, herhangi bir zorluğa, zahmete girmeden hemen burnumuzun önünde havayı rahatlıkla bulabiliyoruz, teneffüs edebiliyoruz ve bu sayede yaşamaya, hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan dolayı havanın ne kadar olduğu, ne miktar olduğu belli değildir ve havayı saymak mümkün değildir. Saymaya da kalkışsa insan aciz kalır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an'da وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, katiyen sayamazsınız, saymaya gücünüz yetmez, saymaya rakamınız yetmez. Çocuklar, gidip yapıyor, çocuklar bakalım da. Dikkat çekiyor. İşte bunların başında hava gelmektedir. Cenab-ı Hak da havayı alabildiğine çok yaratmış, fazla yaratmış ve herkes, her canlı hemen her yerde, yaşadığı yerde, bulunduğu yerde, oturduğu yerde, yattığı yerde, kalktığı yerde, gezdiği yerde havayı rahatlıkla teneffüs etmek suretiyle yaşamasını, hayatını devam ettirmek suretiyle devam etmektedir. Havadan sonra dikkat ettiyseniz insanların havadan sonra en büyük ihtiyacı sudur. Su dediğimiz Allah'ın nimeti karşımıza çıkıyor. Havadan sonra canlı mahlukat, canlı mahlukatın da en şereflisi olan insan en fazla suya ihtiyaç duyuyor. Bundan dolayı Cenab-ı Hak yeryüzünün 1/4'ünü de su olarak yaratmıştır. Yani suyu da çok yaratmıştır. Havadan sonra en çok Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şey sudur. Dünyamızın 1/4'ü su ile kaplıdır. Hatta öyle ki kara parçası, yani toprakların üzerinde de, toprakların üzerinde de suları nehir olarak, ırmak olarak, çay olarak, dere olarak, çeşme, pınar olarak Cenab-ı Hak toprakların, arazilerin de üzerinde suyu gezdirerek insanların ihtiyacına, insanların imdadına aynen koşturmuş. Su olmadığı yerde hayat olmamaktadır. Yeryüzünde havadan ve sudan sonra gıda maddelerine, yani toprak mahsullerine ihtiyaç vardır. Buna karşılık Cenab-ı Hak yeryüzünün üçte birini de kara parçası, yani topraklarla kaplı bir hale getirmiştir. O topraklarda insanlar yerleşmiş, ekiyor, biçiyor, araştırıyor, yerleşiyor ve hayatını devam ettiriyor. Karaların, toprakların üzerinde akan nehirler, ırmaklar, çaylar, dereler vesaire sular akarak nereye gidiyorlar? Denizlerin olduğu yerlere gidiyorlar. Denizlere, ummanlara, deryalara akıyorlar. Dikkat ederseniz bu nehirlerin, ırmakların, çayların, derelerin akarak denize giderken söküp götürdükleri çöpler, leşler, pislikler vesaire zararlı ve kokulu şeyler o ırmaklarla, nehirlerle, sularla denize kadar gitmektedirler. Eğer bu nehirlerin, ırmakların, çayların sürükleyip götürdüğü pislikler, çöplükler, leşler vesaire şeyler denize ulaştıktan sonra öylece kalsaydı, onların kokusundan, onların pisliğinden, pis kokusundan, çürümesinden hasıl olan koku ile hem denizde hem de denizin dışında hayat bulunmazdı. O zararlı kokular, o zararlı çöplükler, o zararlı mikroplar hayatı adeta daraltır, sıkıntıya sokar ve yeryüzünde, deniz kenarlarında, sahillerde, adalarda insanlar yaşama imkanı bulamazlardı. Bundan dolayı o nehirlerin, ırmakların, çayların, derelerin sürükleyip götürdükleri leşler, çöplükler, pislikler denizde ne oluyor? Biliyorsunuz denizin suyu tuzludur. Deniz suları Allah tarafından tuzlu olarak yaratılmıştır. Hani bir şey kokmasın, bir şey bozulmasın diye etlerimiz vesaire şeylerimiz bozulmasın diye biz nasıl tuzluyorsak, Cenab-ı Hak da denizin suyunu tuzlamış, nehirlerle gelen bir takım şeyler denizin tuzlu suyuna karışmak suretiyle kokudan, pislikten, çürümekten ve zarar vermekten korunmuş. Böylece yeryüzünde nereye bakılırsa bakılsın, insanın hayatına, yaşayışına, yerleşmesine o kadar güzel bir zemin, havasıyla, suyuyla, toprağıyla, nehirleriyle, gözeleriyle, pınarlarıyla muazzam ve müstesna bir hayat tanzim edilmiş. Bu da gösteriyor ki yeryüzünde asıl gaye insandır, Allah'ın muhatabıdır, Allah'ın mükellef tuttuğu varlıktır ve öldükten sonra dirilmek olayından hemen sonra Allah-u Teala'nın sorumlu tutacağı, mesul tutacağı ve hayatının hesabını isteyeceği tek varlık da dünyada insandır. Tek varlık dünyada insan. Hayatının hesabını verecek, yaşayışının hesabını verecek, aldığının, verdiğinin, yediğinin, içtiğinin, her türlü davranışının Allah'a hesabını verecek ve vereceği hesabın da asıl esasını, kaynağını yeryüzünde Allah'ın emrine, Allah'ın rızasına, Allah'ın hükmüne göre yaşamış mı, yaşamamış mı? Hayatını Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına,
Allah'ın emirlerine uygun şekilde tanzim edip etmediğini, nefsine mi tabi olduğunu, Allah'ın hükümlerine mi tabi olduğunu sormak suretiyle o insan yeryüzünde kaç sene yaşamışsa yaşadığı yılların hesabını Rabbül Alemin'e verecek. Ya eyyühen nasu inna halaknakum ayet-i kerimesi bize daha böyle nice hikmetleri, nice esasları hatırlatmış oluyor. Yeryüzündeki hılkatten gaye, mahlukattan gaye insan olduğu için insanın da neslinin devamını, insanın zürriyetinin devamını bir kadınla bir erkeğin mevcudiyetine bağlamış. İnna halaknakum min zekeri ve ünsa, sizi bir kadınla bir erkekten yarattım buyurması temelde yaratma nizamı bir kadınla bir erkeğin mevcudiyetini iktiza ediyor. Kadın olmasa erkeğin varlığı, erkek olmasa kadının varlığı bir mana ifade etmeyecek. Kadın olsa da erkek olmasa gaye hasıl olmayacak. Erkek olsa da dünyada kadın olmasa yine maksat hasıl olmayacak. Bunlar birbirini tamamlayan, birbirini yeryüzünde insan neslinin devamı için birbiriyle bütünlük arz eden, birisi olmazsa öbürünün de olamayacağı bir hakikat arz ediyor. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Ayetin devamında kadınlarla erkeklerin aile yuvası kurmak suretiyle mahrem ve muhterem aile yuvalarında meydana gelen nesillerle, meydana gelen zürriyetlerle, meydana gelen aşiretlerle insan toplulukları öyle bir hale gelmiş bulunuyor ki ve cealnâkum şuûben, sizi milletlere, toplumlara ve kabâile, kabilelere, insan kabilelerine, insan topluluklarına ve milletler halinde sizi bir kadınla bir erkek temeline dayanan yaratılış nizamıyla sizi milletler haline getirdi, kabileler haline getirdi, türlü topluluklar haline getirdi. Niçin? Böyle milletler, kabileler, aşiretler, aileler haline gelmenin sebebi nedir? لِتَعَارَفُ Birbirinizle tanışasınız, birbirinizle bir araya gelesiniz, yardımlaşasınız, birbirinizle bütünleşesiniz, muhabbetle, merhametle, yeryüzünde insani bir hayat meydana getiresiniz diye Cenab-ı Hak sizi türlü milletlere, türlü kabilelere, türlü topluluklara ayırmak suretiyle yeryüzünde insani bir düzen kurdu buyuruyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ancak herkesin bilmesi, herkesin şu hakikati, şu esası bilmesi lazımdır ki inne ekremekum indallahi, Allah katında sizin en keremliniz, en şerefliniz, en üstününüz, en değerliniz etkâküm, Allah'ın dinini, Allah'ın ahkamını, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını harfiyen yerine getirip Allah'tan sakınanlarınızdır. Allah katında en kıymetli insan, en değerli insan, en keremli insan kimdir diye sorulsa, Allah'tan en çok korkan, Allah'tan en çok sakınan, Allah'ın azabından en çok korkan, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için en çok koşan, çırpınan, Allah'ın yasaklarından en çok korkan, çekinen insanlardır buyuruyor. Ölçüyü böyle koymuş Rabbimiz. Burada hiçbir makam, hiçbir mevki, servet, şöhret, sermaye esas alınmamış. Allah katında bir insanın değeri, bir insanın şerefi, bir insanın kıymeti Allah'tan korkar olmasına, Allah'ın emirlerini tutar olmasına, Allah'ın yasaklarından sakınır olmasına bağlanmıştır. Başka da bir ölçü konmamış, başka da bir esas konmamış. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bilendir ve her şeyden haberdardır. Allah'ın bilmediği, Allah'ın haberinin olmadığı bir şey yoktur. Allah'ın ilminden hariç, Allah'ın haberinden hariç hiçbir şey olamaz. İnsanların çok şeyden haberi olmayabilir. İnsanların çok şeyden ilmi olmayabilir, bilemeyebilir, haber alamayabilir ama اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Allah öyle değildir. Allah'ın ilminin dışında, Allah'ın haberinin dışında hiçbir şey yoktur. Allah'ın haberdar olmadığı, Allah'ın bilmediği hiçbir şey mevzu bahis değildir buyuruyor. Öyle ki وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, hangi bölgede, hangi kıtada, hangi ülkede, hangi bahçede, hangi ormanda, hangi tarlada, hangi ağaçtan bir tek yaprak düşerse, hangi tarlada, hangi ağaçtan bir tek yaprak düşerse, yani şimdi sonbahar nasıl bir yapraklar sararıyor da ağacından düşüyor, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ. Ağacından düşen her bir yaprağı, ağaçtan düşen her bir yaprağı Cenab-ı Hak illa ya'lemuha, Allah'ın ilmi olmadan, Allah'ın haberi olmadan, Allah'ın izni olmadan asla bir yaprak dahi ağacından ve dalından düşmez buyuruyor. Allah'ın ilmini, Allah'ın haberini böyle düşünmek, sınırsız, mutlak manada ele almak lazım. İnsanların bildiği şeyler sınırlıdır. İnsanların haber kaynakları sınırlıdır. Biz her şeyi bilemeyiz. Her şeyden haber alamayız. Her şeyden haberimiz olmayabilir. Ama Allah-u Teala bu konuda istisna teşkil ediyor. Allah'ın bilmediği bir şey olmaz. Allah'tan habersiz de hiçbir şey vücuda gelmez. Allah'ın haberi olmadan ağacından yaprak düşmez. Allah'ın haberi olmadan bir sivrisinek kanat oynatamaz deniyor. Kur'an böyle bir imanı, böyle bir itikadı telkin ediyor. Böyle olunca artık bir Müslümanın Allah'a böyle inandığı müddetçe, Allah'ın her şeyden haberi var, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Allah'ın her şeyden İlmi var, haberi var, Allah'ın ilmi olmadan hiçbir şey olmayacağına, Allah'ın haberi olmadan hiçbir sinek, böcek kanat çırpamayacağına, Allah'ın haberi olmadan ağacından, dalından bir yaprak bile düşemeyeceğine göre, bir Müslüman bu itikadı kalbinde eğer yerleştirmişse, o Müslüman gafletle, cehaletle hiçbir iş yapamaz. Yanlış yapamaz. Kolay kolay haramlara uzanamaz. Kolay kolay günah işleyemez. Kolay kolay kusur işleyemez. Hele bilerek hiçbir şekilde yanlış bir iş yapamaz. Bile bile Allah'ın bildiğini, Allah'ın kaderinin olduğunu, Allah'ın gördüğünü, Allah'ın duyduğunu bile bile bir Müslüman adam kesinlikle yalan söyleyemez, hile yapamaz, yanlış yapamaz, kimseyi dolandıramaz, kimseyi kandıramaz, kimseye karşı haksızlık edemez. Çünkü yaptıklarını, ettiklerini, söylediklerini اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. bilen bir Allah var, haberdar olan bir Allah var. İtikadı Müslümanı müstakim olmaya, dürüst olmaya, doğru olmaya zorlamaktadır. İşte bugünkü toplumda kısaca ayet-i kerimeyi meal olarak, mana olarak arz ettikten sonra kısaca da tefsirini çok kısa olarak zamanımızla alakalı tefsirini arz edip dersimi keseyim. Çünkü oldukça kulağım rahatsız, sağ kulağımda iltihap toplanmış. Konuşurken adeta sağ tarafımda, sağ kulağımda sanki bir davul varmış gibi gürültülü, harıltılı ve son derece sıkıntılı bir şekilde konuşuyorum. Ve fevkalade beni rahatsız ediyor. O bakımdan fazla açılamayacağım. Hemen ayet-i kerimenin İnnallâhe alîmün habîr bölümünü zamanımızın fesadıyla, fitnesiyle bağlantılı bir şekilde manasını verip kapatayım. Şimdi bir Müslümanın hesapsız hareket edemeyeceğini, bile bile yanlışlık yapamayacağını, bile bile Cenab-ı Hakk'ın bildiğini, Cenab-ı Hakk'ın haberinin olduğunu bile bile asla kimseyi aldatamayacağını ifade ettik. Hakikaten bugün toplumumuzda, cemiyetimizde, yaşadığımız şu memlekette, şu ülkede, şu bölgede, şu vatanda olup biten hadiselere dikkatle ve ibretle bakınız. Öyle yanlış şeyler, öyle hatalı şeyler, öyle günahlı işler, yalanlar, rüşvetler, yolsuzluklar, haksızlıklar, hırsızlıklar o kadar çoğalmış, o kadar artmış, o kadar başını almış gidiyor ki adeta önü alınmaz bir hale gelmiş. Dikkatle bakarsanız, gerek gazetelerde, gerek televizyonlarda, gerekse sair haber kaynaklarında rüşvet alanlara dikkat edin. Yolsuzluk yapanlara dikkat edin. Hırsızlık yapanlara dikkat edin. Milyarlarca, trilyonlarca parayı gasp edenlere, rüşvet yağmasına tabi tutanlara ve böylece türlü sahtekarlıklar yaparak, hileler yaparak, evrak üzerinde hileler yaparak, teşkilatın içinde hileler yaparak bu kendilerine emanet edilen bütçeleri, hazineleri, paraları, imkanları, makamları, mevkileri kötüye kullananlara dikkat edin. Bunlar fakir insanlar değillerdir. Kimisi genel müdür, kimisi müsteşar, kimisi devlet bakanı, kimisi belediye başkanı. Bunlar fakir insanlar değil. Peki fakir değiller de niye bu haramı işliyorlar? Bunlar madem fakir değil de niçin yolsuzluk yapıyorlar? Bunlar madem fakir insanlar değil de niçin haksızlık yapıyorlar? Niçin rüşvet alıyorlar? Karınları aç olduğu için mi? İhtiyaçlarını karşılayamadıkları için mi? Hayır. Dikkatle bakın skandallara, neşriyata, televizyonlarda yapılan yayınlara bakın. Bu insanların büyük çoğunluğu yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar, haksızlık yapanların hiçbirisini fakir olarak görmezsiniz. Bunlarda bir şeyin eksikliği var. Mal eksikliği yok, maaş eksikliği yok, servet eksikliği yok. Eksik olan bir tek şey var, o da iman eksikliği, ahlak eksikliği. Evvela iman, Allah'a iman hususunda, ahirete iman hususunda, Allah'ın sıfatlarına iman hususunda muazzam bir eksiklik olduğunu göreceksiniz. Allah'ın her şeyden haberi olduğuna, Allah'ın her şeye ilminin kafi geldiğine iman hususunda bu adamlarda korkunç bir boşluk göreceksiniz. Bu insanlarda korkunç bir yokluk göreceksiniz, eksiklik göreceksiniz. O halde bugün ülkemizde veya dünyamızda meydana gelen haksızlıkların, zulümlerin, musibetlerin, felaketlerin, katliamların, terörün, anarşinin, sorumsuzlukların temelinde Allah'a olan kamil imandan mahrum olmanın büyük tecellisi yatmaktadır. İman eksikliği vardır, itikat eksikliği vardır, ahlak eksikliği vardır, Allah'ı hakkıyla takdir edememekten kaynaklanan bir boşluk vardır. O halde bizim ülkemizde, bizim dünyamızda meydana gelen buhranların, bunalımların, sıkıntıların, sarsıntıların asıl sebebi imansızlıktır. İmanda, İslam'da, itikatta meydana gelen boşluklardır. O halde bu ülkelerin, bu insanların, bu milletlerin düzelmesi için, ıslah olması için, bu kötülüklerden kurtulmaları için, tekrar huzura, barışa, güvene, mutluluğa kavuşmaları için eksik olan şeyi ikmal etmek lazım. O da iman hakikatlerini, iman esaslarını, iman temellerini tekrar ilkokuldan üniversiteye kadar çocuklara, gönüllere, ruhlara, vicdanlara mutlaka aşılanması lazım. Tek çıkar budur, çıkar yol budur, çözüm yolu budur, netice ancak bu yoldan gitmekle hasıl olabilir. Halbuki üzülerek, fevkalade müteessir olarak ifade edeyim ki, hal böyleyken, memleketin içinde bulunduğu musibetler meydandayken, bunun sebebi de imansızlık olduğu anlaşıldığı halde, Kur'an'dan uzaklaşmış, imandan uzaklaşmış, Allah ve ahirete iman hususunda muazzam bir boşluğa düşülmüş olduğu ifade edildiği halde, hala memleketimizde İslam'ın önünü kesmek için muazzam çalışmalar yapanlara aklımız, fikrimiz hayret içinde kalmaktadır. Hala şu anda, yani şu günlerde, şu saatlerde, şu sıralarda İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi'nin içinde hemşire yetişen, ebe yetişen bir sağlık, kız sağlık yüksek meslek okulu var. Kızların devam ettiği hem yüksek hem de sağlık meslek okulu var. O okulda alınan bir kararla 53 tane başörtülü kızımızı 10 gündür okula sokmuyorlar. Başları örtülü olduğu için, namaz kıldıkları için, örtündükleri için vallahi 10 gündür çatır çatır okulun kapısında bu kızlar inim inim inlemektedir, içeriye alınmamaktadır, okula sokulmamaktadır, siz bize yaramazsınız, siz bize lazım değilsiniz diye şiddetle engel olunmaktadır. Neden böyle yapıldıkları sorulduğu halde ne okulun müdürü, ne de müdür muavini, ne de hiçbir öğretmen kimseye cevap vermemektedir. O gün ben de gittim, avukat kardeşlerimiz gelmişler, 53 tane kızımız orada başörtülü ağlıyor, sızlıyor, oturmuşlar yerlere, yorgun, bitkin, aç, susuz, neden okula alınmadıkları için orada imza alıyorlar, vatandaşlardan gelenlerle konuşuyorlar. Bir sürü avukat kardeşimiz orada bir sorumlu aradı. Nerede bu okulun müdürü? Nerede bu okulun sorumlusu? Nerede bu okulun müdür muavini? Niye cevap vermiyorlar? Niye bu kızları derse almıyorlar? Şeklinde soru soracak ve cevabını alacak bir tek kişi bulunmadı. Okul müdürü kaçtı. Müdür muavini kaçtı. Sorumlu insanlar kaçtı. Adeta cevap vermek istemiyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Bir şey söylemek istemiyorlar ama içeriye de Müslüman kızları, namazlı başörtülü kızları da sokmuyorlar. Kimse bir cevap vermiyor, kimse konuşmuyor, kimse bir açıklama yapmıyor. Nedir bu kızların kusuru? Bunlar geri zekalıysa söyleyin. Bunlar hastalıklıysa söyleyin. Bunlar sakatsa söyleyin. Bunlar
düşman kızları ise söyleyin, yok. Hiçbir şey söylemiyorlar, adını da koymuyorlar, içeriye de koymuyorlar, mesele sokmuyorlar. Hala bugün olmuş, İstanbul'un göbeğinde açıkça, son derece zalimce, acımasızca bu işlem devam etmektedir. Öbür taraftan hükümet kanadında bir takım pazarlıklar, çalışmalar yapılmakta ve bir kanun hazırlığı sürüp gitmektedir. Bu kanunun adı terörle mücadele kanunu. Terörle mücadele kanunu. Adı bu. Fakat bir bakıyorsunuz, terörle mücadele kanunu demek mümkün değil. Yine o gün avukat, Müslüman avukat arkadaşlar toplanmışlar bu kanunu. Daha meclise gelmedi, onaya gelmedi. Meclisin imzasına açılmadı. Kanun metnini incelemişler, avukat kardeşlerimiz, Müslüman arkadaşlar. Diyorlar ki bu terörle mücadele kanunu kelimesi kullanılıyor ama vallahi terörle mücadele değil, İslam'la mücadele, Müslümanlarla mücadele kanunu diyorlar. Bu kanun çıkarsa hiçbir hocanın kürsüye çıkması mümkün değil. Biraz sesini yükselterek, biraz şiddetli bir şekilde konuşmaya başladığı zaman, vaaz etmeye başladığı zaman derhal şiddet kelimesi o konuşmayı yapan kişinin tutuklanmasına, 15 sene hapsedilmesine kesinlikle sebep olabilir diyorlar. Adını terörle mücadele koymuşlar, fakat gizli gizli İslam'la mücadele kanununun hazırlığı içindedirler. Allah-u Teala İslam için, Müslümanlar için düşündükleri tuzakları kendi başlarına bela eylesin inşallah. Fırsat vermesin çıkarmaya, fırsat vermesin yapmaya ve eğer İslam için, Müslümanlar için bir hile, bir zorluk, bir felaket düşünüyorlarsa Allah böyle düşünen hükümet üyelerini kahru perişan eylesin, ebedi hüsrana mahkum eylesin inşallah. Böyle bir takım hileli çalışmalar, çatışmalar devam ediyor. Ama inşallah sağduyulu insanlar, hakli selim sahibi insanlar mecliste ve sair yerlerde inşallah bunların çıkmasını önleyecekler ve ileride çeşitli şekillerde rahatsız olmaktan, sorguya çekilmekten, hapis olmaktan ve İslam'ın önünü kesmekten inşallah bunlar mani olacaklar. Cenab-ı Hak ehli imana yardım eylesin inşallah. Hatta âlâ ehli İslam'ın etrafındaki tuzakları, belaları, musibetleri, çatışmaları, çekişmeleri bir an evvel izale ederek İslam'ı yeryüzüne yeniden hakim kılsın inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.